Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, bir Ramazan-ı Şerif'in Perşembe gecesinde daha sizlerle İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in gönlüne aksedenleri dinlemek üzere birlikteyiz. Gazali Mektebi programına her biriniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in midenin muhafaza edilmesi ve insanın yedik ve içtiklerine riayet etmesi, hassasiyet göstermesi konusuna değinmiştik. İmam Gazali bununla alakalı şuraya getirmişti sözü ve mevzuyu. Bir Müslümanın haram olan şeylerden kaçınması ve sakınması zaten şeriatın icabı gereği farzdır, vaciptir. Helal olan şeylerle alakalıysa tutumu ihtiyatlı olmalıdır, dikkat etmelidir. Bunlardan da haddi aşacak ve kendisine gerek maddi olarak yediklerinin ve içtiklerinin kendisine maddi bir ağırlık getirmesi, gerekse manevi olarak aklını, zihnini, gönlünü ve fikrini haddinden fazla meşgul edecek nitelikte bir yoğunluğa kendini kaptırmaması. Evet, helal olan, tayyip olan şeylerden bir Müslüman elbette nimetlenecek, faydalanacak, istifade edecek. Ancak bunun fazlası, ki fudulül halal diye ifade ediliyor, helal bile olsa haddinden fazla olan, bağlamından fazla olan, ihtiyaçtan fazla olan, gördüğü her bir şeye iştahlı bir şekilde, fehvasız bir şekilde, fütursuz bir şekilde saldırması ve musallat olması, her bir şeyi sanki kazana doldurur gibi midesine doldurmaya çalışması bir felakete götürebilecek demişti ve bununla alakalı İmam Gazali 10 madde bizlere zikretmişti. Bunları söylemesinin sebebi ise vücutta 5 temel uzuv, 5 temel hareket noktası, idare ve merkez noktası takva libasına büründüğünde bütüncül manada bir insanın bütün olarak kamil manada muttaki olabileceğini, muttaki olmanın şu 5 uzva takva libasını giydirmeye bağlı olduğunu ifade etmişti. Bunlar göz, kulak, dil, kalp ve mide olarak. Bunlar takvalı olursa insan hakeza takvalı olur demişti. Bunlar ana arterler, insanın muttaki olmasını sağlayan ana unsurlar diye de belirtmişti. Daha önceki derslerde ve programlarda gözle alakalı, kulak ve dille alakalı konulara değindik. Mide konusuna, karın konusuna, yediğimiz ve içtiğimiz konulara değiniyorduk. Ramazan-ı Şerif olması sebebiyle bunu daha iyi anlayabileceğimizi ve bunun ne derece ehemmiyetli olduğunu, esasında bir kimse helal bile olsa yediğine ve içtiğine dikkat ettiğinde, ki Ramazan günlerinde biz helal olan şeyleri yememekle gündüz oruç tutarken, fecir doğduğunda yani imsak vakti girip İftara kadarki süre zarfında helal olan şeyleri yemeden içmeden duruyoruz ki bir Müslümanın helal biri olsa yemeden içmeden durabileceği sabitse, durabiliyorsa, sair zamanlarda da yediğine ve içtiğine en azından kifayet miktarı kadar yiyip içebildiğinde herhangi bir zarar görmeyeceğini ifade ediyordu. Bunu özellikle öncelemiştik Ramazan-ı Şerif olması hasebiyle daha iyi anlayabileceğimizi, fehmedebileceğimizi düşünerek. İmam Gazali geçtiğimiz hafta 10 madde üzerinde durarak helal bile olsa fazla tüketildiğinde, haddinden fazla yenildiğinde kişiye zarar verebilecek 10 husus var, 10 noktada dikkatli olması gerekir diye belirtmişti. Bunlar işte çok yiyip içmenin kalbi kasavete götürüp zihnin ve kalbin nurunu söndüreceği. İkincisi, çok yeme ve içmenin nihayetinde heyecanı, azaların fitneye bürünmesi ve düçar olması, fesada gitmesi ve gerekli fonksiyonları, kendi vazifelerini icra edememesi, uzuvlarda bir rekaketin, ağırlığın ve hantallığın oluşmasına sebebiyet verir demişti. Üçüncü olarak, zihnin, aklın, fikrin, ilmin, anlayış ve idrakin zayıflamasına, kıt hale gelmesine sebebiyet verir. Bir kişi şayet çok yiyip içiyorsa, yani ölmemek için yemek değil de böyle yemek için yaşıyorsa, bir kimsenin, bazı kimseler vardır yaşamak için yer, bazı kimseler vardır yemek için yaşar. İşte bu kişiler şayet yemek için yaşıyorsa bütün karşılaştığı her bir şeyi tatmak, doymak ve her bir şeyden kıvamınca da olsa bunların lezzetine varmak için oradan oraya koşturuyorsa, bütün sayu gayretini, azmü cehdini bunlara ayırıyorsa, işte bu noktada artık akıl, fikir, zihin, anlayış, idrak bunların her birisi artık kıt hale geliyor demektir diyor İmam Gazali. Çünkü oburluk nihayetinde bir kimsenin basiret, feraset, zeka ve idrakini öldürür diye de belirtiyor. Dördüncüsü şöyleydi. Yine çok yiyip içme ibadetlerde gözle görülür derecede azalmaya sebebiyet verir diye belirtmişti. Beşinci olarak yine çok yiyip içmenin ibadetlerden alınabilecek hazzın ve tadın önüne geçebileceğini söylemişti. Yine çok yiyip içmenin haddinden fazla bir kişinin yemeğe tamah etmesinin şüpheli ve haram olan şeyleri de helallerle beraber yeme ihtimalini barındırdığını belirtmişti İmam Gazali. Yedinci olarak kalbin, bedenin haddinden fazla meşgul olacağını belirtti. Bunu da şöyle ifade etti. Bir kimse çok yeme ve içme derdine düşüyorsa önce hoşuna giden, iştah duyduğu, en güzelini ve en iyisini nerede nasıl yiyeceğim diye kendince gurmelik yaparak şu mekanda şu yemek vardır, bu mekanda şöyle tatlılar, salatalar, yiyecekler, çorbalar vardır. Falanca şehirde, falanca il ve ilçede şöyle ustalar vardır diye önce çok yiyip içebileceği mekan arama derdine düşer. Ardından bu yemeği hazırlanması, getirilmesi, yemesi, içmesi gibi bununla vakit kaybeder. Üçüncüsü bunu yerken ilaveten vakit kaybeder. Yani çelengir sofrasıyla mükellef kurulmuş bir sultan sofrası arasında ciddi manada fark vardır. Bugün mesela görüyoruz bir serpme kahvaltı adı altında 2 değil 12 kişi bile oturup rahatlıkla doyup kalkabileceği bir yerde bazı kimseler 2 kişi olarak gidiyor serpme kahvaltı adı altında. 12 kişinin yiyebileceği yemek 2 kişiye getiriliyor. 2 kişilik yedikten sonra geri kalan yemek maalesef israf ediliyor. Hal böyle olunca burayı bulacak, arayacak, bir zaman kaybı oluşturacak. Bunlar hazırlanıp getirilecek, emek kaybı olacak. Bunları yerken hakeza insanın zihni fikri bulanacak. Bir de nihayetinde vücudun bunu atması, hazmetmesi ve tüketmesi söz konusu olacak. Ve en sonunda zihnin, midenin, vücudun selamet bulması gibi bir zahmet ortaya çıkacak. O yüzden İmam Gazali diyor ki böyle çok yeme ve içme derdine düşen kimselerin böyle bir maddi ve manevi bedeniyle alakalı, aklı ve kalbiyle alakalı meşguliyeti olacaktır. Çok yemek ve içmenin böyle bir götürüsü de vardır diyor. Sekizincisi ahiret derdini bırakıp sanki bütün sayu gayreti ve yaratılış sebebi dünyada ebediyel ebed kalacakmış, tabir caizse dünyaya sanki kazık çakacakmış gibi bir derde düşmesi, ahiret endişesini sona ertelemesi ve Allah korusun ölüm vakti geldiğinde sekerat-ı mevtin apansız ve kaçınılmaz sonuyla karşı karşıya kaldığında kendini kurtarabilecek söz ve kelimeyi söyleyememesi, sekerat-ı mevtin insanın zihnini, fikrini, kalbini Allah korusun belki de imanını elinden alan durumlarına düşebileceğini, böyle bir akıbet ile karşı karşıya kalabileceğini, çok yemek ve içmek bir kişiyi böyle bir son ile karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor ve son olarak ahirette elde edilebilecek sevabın azalmasına da hakeza sebebiyet verecektir. Çünkü bir kimse artık dünya lezzetlerine dalıp dünyada sanki ahirette cenneti yaşıyormuş gibi yaşamaya başlarsa, dünyadayken kendisine dünyayı cennet edinirse, ahiret diye bir derdi, gayreti, endişesi kalmaz. Allah Teala'nın dinine hizmet etmek gibi bir gayret gütmez. Kalem ve kelamıyla yaptığı iş her ne olursa olsun, rıza en lillah bir iş yapma derdine, tasasına, böyle bir şey yapmaya, teşebbüsle tevessül etmeye yeltenmez. Hal böyle olunca sanki bu kişi artık ahirette sevap elde etme ve cennette nimet ve ikramlara nail olma gibi bir derdin peşinde değil, dünyadayken ne kadar fazla yerim, ne kadar fazla içerim, ne kadar fazla nimetlerden yararlanırım, bunun derdine düşer. Ve İmam Gazali bunun neticesinde şöyle olacaktır diyor. Bir kişi bu kadar çok yiyip içiyor, yemeği ve içmeyi hayatının varlık sebebi haline getiriyorsa, bunun bir mahrumiyeti, bir hesabı, dünyadayken yeme ve içmeyle alakalı olarak edep, ahlak ve adabı terk ettiği için kınanması olacaktır elbette diyor. Nitekim şöyle bir ifade kullanıyor. فَاِنَّ الدُّنْيَا حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ وَزِينَتُهَا اِلَى تَبَابٍ. Yani dünya helal olanlarından hesaba çekilecek. Haram olanlarından dolayı haram olan şeyleri tüketilip yenilip içildiyse bundan ceza görülecek. Dünya nihayetinde ziyneti itibariyle de ziynet olarak dünya düşünüldüğünde de yok olup gidecektir. Yani dünyanın helal olan şeyleri hesaba tabidir. Ahirette bunun bir hesabı olacaktır. Haram olanları itibariyle tüketilip kullanıldıysa cezaya tabidir. Ziynet itibariyle bakıldığında ne kadar arsalar, evler, arabalar, altın, gümüş ve ziynet eşyaları, para, pul, mal, mülk, dünyaya ait ziynet olan ne varsa ki dünyanın bizatihi kendisi zaten ziynettir. Külliyen yok olup gitmeye matuftur. Yok olup gitmekten hali ve muaf değildir dünya. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bu sözü hüsrana uğrayacak, nihayetinde helak olup gidecek dünyanın ziynetine aldanmamak, helalini tüketirken hesaba çekileceğimizi bilmek, haramını Allah korusun, haram olan şeylere tevessül ve teşebbüs ediyorsak bunun da bir cezasının olacağını bilmek gerekir diyor. Bu zikredilen 10 husus aziz ve kıymetli dinleyenler, helal olanlarını tüketirken, haddinden fazla tüketirken bir kimsenin karşı karşıya kalabileceği, dünyada ve ahirette karşılaşabileceği kısmen felaketleri, kısmen mahrumiyetleri ifade ediyor. Bir de bunun haram olanları var. Zaten bunu daha önce ifade etti. Bir Müslüman özü itibariyle gerek fıtratı gerekse itikadı itibariyle haram olan şeylerine zaten teşebbüs ve tevessül etmez. Onun da nihayetinde bir azabının olduğunu, ahirette mahrumiyetinin olduğunu belirtmişti. Şimdi haram ile alakalı olarak İmam Gazali şunu söylüyor. Hani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam halaluha beyyunun ve haramuha beyyunun vel umuru beynehuma şubuhat diye mealen zikrettiği helalleri belli, haramları belli, arasında şüpheli olan şeyler vardır. Bunlardan da sakınmak gerekir diye beyan ediyorlar. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh de madem ki helaller var, haramlar var, bir de şüpheli olan şeyler varsa bir Müslümanın duruşu ve tutumu nasıl olmalıdır diye bir soru ortaya atıyor, bizlere tevcih ediyor ve şöyle açıklıyor. Haram ve şüpheli dediğimiz zaman alimlerin şöyle bir yaklaşımı var. Bir başkasının mülkü olduğu kesin olan şeyler, yani bir başkasına ait olan herhangi bir şeyi izinsiz, bilgisiz yahut ondan satın almaksızın kullanmak doğrudan doğruya haramdır. Başkasına ait olan herhangi bir şey başkasının mülkünde ise şeriat bunun doğrudan doğruya akit yapmak, yani satın almak suretiyle, emanet almak sureti, ödünç almak suretiyle veya bu kişiye bilgi vermek suretiyle kullanıyorsa kullanabilir. Bunun dışındaki durumlarda herhangi bir kimsenin malını, mülkünü kullanmak külliyen haramdır. Bir başka alim grubu şöyle söylüyor. Kesinlikle haram olduğunu, yani kesin bir bilgiyle onun gayrimeşru bir yerden geldiğini bildiğimiz şeyler, mal, mülk, yiyecek, içecek, bunların her birisi haramdır. Ama asıl önemli olan şey şudur. Hani biz bunun temiz, helal, hoş, tayyip, nezih bir yerden geldiğini biliyorsak bu helaldir. Ancak bazen bazı hediyeler, bazı yiyecek içecekler, bazı mal mülk dediğimiz şeylerin nereden geldiğini ve nasıl elde edildiğini bilemeyebiliriz. İşte tam da bu noktada insanın iradesi ve imtihanı başlıyor demektir. Şayet helalliği ve haramlığı ile alakalı bilgi ve malumatımız müsavi ise, eşit ise, %50-%50 ise, şayet kefenin iki ucu da birbirine denkse, bu bir bakımdan diyor İmam Gazali, o kişi için şüpheli bir mal, mülk, yiyecek ve içecek demektir. İşte bu noktada imtihan başlar, ihtiyat ve vera, takva, hassasiyet devreye girer. Kişinin midesini ve nihayetinde itikat ve imanını korumak için şüphe gördüğü, şüphe duyduğu şeylerden sakınır. Kişinin kendisine sakıncalı gelmesi değil sadece, şüpheli gelmesi bundan imtina etmek için yeterli bir sebeptir diyor. Hatta İmam Gazali burada sözü şuraya getiriyor artık. Devlet başkanlarının, sultanların, başbakanların, bakan, milletvekillerin, hülasa bürokratlardan gelen, devlet görevlilerinden gelen hediyeleri kabul etmeli miyiz yoksa etmemeli miyiz? Bunlarla ilişkimiz nasıl olmalıdır? Bürokrasiye karşı olan, politikacılara karşı olan, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, milletvekillerine, devlet başkanlarına olan muarefemiz, yakınlığımız veya uzaklığımız, yani mesafemiz nasıl olmalıdır? Kendilerinden gelen hediyeleri kabul etmeli miyiz, etmemeli miyiz diye bir soru tevcih ediyor ve diyor ki, yani yaşadığımız zaman itibariyle diyor, kendi yaşadığı dönem Hicri 5. asır, Selçukluların olduğu zaman, yaşadığımız zaman itibariyle bu türlü devlet başkanlarında yaygın olan, bürokratlarda, devlet ricalinde yaygın olan, yani devletlilerde yaygın olan şey, yediğine ve içtiğine, kazandığına çok fazla dikkat etmeyip, riayet etmeyip, hassasiyet göstermeyip helaline haram karıştırmasıyla malüldür, meşhurdur, maruftur. Hal böyle olunca kazancı rüşvetten, haram paradan, gasptan, başkasının malına mülküne el koymaktan, rantçılıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kendi aldığı helal maaşının ötesinde gözünü daha başka bir yerlere dikmek suretiyle küçük esnaftan olsun, büyük esnaftan olsun, tüccardan olsun, diğer türlü yerlerden olsun haraç kesmek, para toplamak, gayrimeşru şekilde mal mülk edinmek, ihaleye fesat karıştırmak gibi şeylerden eğer bu kişi para kazanıyorsa bu kişinin ne hediyesi kabul edilir, ne ikramı kabul edilir, ne de hediyesi kabul edilip kendisinden gelen yiyecek içecek kabul edilmez diyor İmam Gazali. Ancak bu kişilerin kazandığı helal, yaptığı işler ve hizmetler meşru, insanların ahını almıyor, helaline haram karıştırmıyorsa bu kişilerle muarefe devam etmeli, hediyeleri kabul edilebilir, yedik ve içtikleri, yani yiyecek ve içecek olarak ikram ettikleri kabul edilebilir diyor. Yine şöyle bir soru, yani yedik ve yediklerimizle ve içtiklerimizle alakalı olduğu için veya onlardan gelen hediyelerden müteşekkil olduğundan veya onların yaptığı ikramlardan ibaret olduğu için çarşı pazar esnafıyla, esnaf ve tüccarla bağlantımız nasıl olmalıdır? Bunların hediyeleri, yiyecek ve içecekleri kabul mü edilmelidir yoksa ret mi edilmelidir, usulünce terk mi edilmelidir diyor. Burada da şöyle söylüyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, şayet bu kişinin kazancı helal, zahir durumu, yani görünen durumu takvaya riayet ediyor, alışverişinde faizden imtina ediyor, haram paradan kaçınıyor, haksız kazanç elde etmeye çalışmıyor, bir malın ederine göre alıyor, ederine göre satıyorsa, insanlara hasılı kelam zulmetmiyorsa, bundan gelen hediye kabul edilir, yiyecek ve içecek ikramı reddedilmez. Ancak bir kişiye düşen böyle bir kimsenin ne olduğunu doğrudan doğruya anlayamayabileceğinden dolayı araştırması, soruşturması, temkinli davranması ve hal böyle olunca gelecek ikramı, yiyecek ve içeceği hakeza tahkikatın yaptıktan sonra kabul etmesi veraya, yani takvaya uygun olan durumdur diyor. Bundan dolayı şöyle bir başlıkta diyor ki İmam Gazali, bu türlü bir durumu anlayabilmek iki noktada kendini gösterir. Şeriatın dediğine göre hareket eder. Verdiği, ikram ettiği, kazandığı şeylerin tamamı helalse almasında, yemesinde, içmesinde bir sakınca yok. Ancak bu kişinin kazancı her bir şeyi gaspsa, şayet hırsızlıksa, çalıntıysa veya gayrimeşru bir kazançsa zaten şeriat bunun haram olduğunu söyler. Fakat bir de vera itibariyle değerlendirmek gerektiğinde bu kişinin şüpheli gördüğü, yani kazancı helal bile olsa zihnini kurcalayan, aklını karıştıran, bir şüphe uyandıran ve gönlüne sinmeyen bir durum varsa, her ne kadar şeriat kazancı helal olsa, zahirdeki durumu bu kişinin meşru bile olsa, içini kurcalayan, kalbini kurcalayan bir durum söz konusu olduğunda verası gereği, hassasiyet ve takvası gereği, yani ihtiyattan dolayı bu kişinin verdiğini veya ikram ettiğini kabul etmeyebilir. Çünkü vera ve takvanın gerektirdiği de şüpheli gördüğü şeylerden kaçınmaktır diyor. Hatta bunu şöyle açıklıyor. Günümüzde çokça karşımıza çıkıyor bu türlü açıklamalar. Fetvaya göre böyledir, takvaya göre böyledir. Bu ayrım aziz ve kıymetli dinleyenler belki müstakil bir programda hem tarikat ve şeriatla alakalı mevzuları, tarikat nedir, şeriat nedir, şer'i meselelerden mükellefiz, şeriattan mesulüz, tarikattan mecburuz. Yani bir kimse, bir Müslüman mutlak surette taviz vermeden şeriata göre yaşamak zorundadır. Şeriattan hesaba çekilecektir. Şeriata göre yaşayıp yaşamadığından hesaba tabi tutulacaktır. Tarikattan ise, tarikata mensupsa, tarikata göre ehli tarik, derviş gibi yaşadıysa bunun ecri vardır. Tarikata göre yaşamadıysa günaha girmemiştir, şeriattan çıkmamıştır. Bunun bilincinde yaşaması gerekiyor. O yüzden tarikat ecir ifade eder. Ancak şeriat asıldır. Hesabımız, kitabımız tarikata göre değil, şeriata göre olacaktır. Bundan dolayı büyüklerimiz tarikattan mesulüz, şeriattan mecuruz diyor. Bunu söylemesine rağmen bazen tarikata göre yaşamak şeriata göre yaşamaktan daha önemlidir. Bizim için asıl olan tarikattır diyerek maalesef takdir etmekle takdis etmenin sınırı çizilemediğinden dolayı kutsallaştırma derecesine ulaşılan bir durum ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca burada muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin de şu sözünü dikkatli bir şekilde dinlemek, algılamak ve anlamak gerekiyor. Şeyh efendilerini kutsallaştıran kimselere karşı veya beni şeyhim kurtarır diyen kimselere karşı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kendi bizatihi ifadesiyle bu çok yaygındı. Video olarak da birçok yerde izlendi. Şeyh Efendi önce kendini kurtarsın ifadesinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma annemize ahirette sana cennette yardım edebilmemi istiyorsan secdelerini artırmak suretiyle bana yardımcı ol, babanın peygamber olduğuna güvenme diyerek ifade ettiği ikazının günümüzdeki bir yansıması olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bundan dolayı oraya geleceğim. Takva ve fetvanın birbirinden farklı olmadığını ancak şeriat ve tarikatın birbirini örten, tamamlayan, birbirini mütemmime halinde tetmim eden birbirinin mütemmim cüzü olduğunu inşallah müstakil bir bahiste ve programda ele almak gerekiyor. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Birbirimize dualarda yer verelim. Birbirimizi unutmayalım. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.